Ayrım 12.
Kurtarıcı ile genç eğitim bakanları bizdendi ya, kurtuluş bizdendi ya, bazı yukarıdakiler az önce ak dediklerine az sonra kara diyorlar. Bizi şaşırtıp biraz bunaltıyorlardı ama hiç üstünde durmuyorduk. Onlar iyisini bilirler, yanılmazlar. Eğer böyle davranıyorlarsa elbet bunun gerçekten zorunlu, memlekete yarar büyük nedenleri olmalı. Halim Bey cigarasını tazeledi, bir iki çekip biraz daldı. Öksürmekle gülmek arası kısık bir sesle konuştu. Aklımız pek almadı Terakkiperver Parti'nin açılıp kurtarıcıların ikiye bölünmesini. Şeyh Said ayaklanmasına önce şaştık, sonra kızdık. Sersemletti bizi. İzmir'de tasarlanan suikast, kurtarıcıdan değil, kurtuluştan ne istiyorlardı bu herifler? Serbest Parti'nin açılması biz ülkücüleri hiç sevindirmedi. Galiba hürriyetle yapacak hiçbir işimiz yoktu. İnandıklarımızdan bir milimetre ayrılanları hain sayıyorduk. Kurtarıcıların her sözüne de ne kadar çelişmeli olursa olsun hemen inanıyorduk. Edilen lafların millet yaşayışındaki sonuçlarını izlemeye lüzum gören yoktu. Serbest Parti'nin kapatılması doğru inançlarımızın zaferi gibi geldi bize. Ben de ilk sarsıntı Kubilay'ın kişiliğinde kafamızın kesilmesiyle başlar. Esrarkeş Derviş Mehmed'in yeşil bayraklı gönderine geçirilen kafamız, Menemen Camisi'nin avlusunda yatan gövdemize baka kalmıştır. Ben bu şaşkınlığı son yıllara kadar üstümden atamadım. Büyük bir kızgınlık gösteremeyişimiz belki de bu şaşkınlıktandır. Ülkücü öğretmenler olarak bu alçak saldırıdan sanki biraz da biz sorumluymuşuz gibi utanç bile duyduğumuzu söyleyebilirim. İçini çekerek biraz daldı. Bilmem hatırlar mısın, çıktık açık alınla türküsü çağırarak atladık 10. yıla. Çobanın bir sigara içimi dediği çeşme görünmüştü. Serçe parmak kalınlığında akan soğuk suda yüzlerini yıkadılar. Nuri motora su koydu, biraz da bujilerle uğraştı. Emine Güleç, müdür Halim Akın'ın köylü yaşayışı üstüne söylediklerinin doğru olup olmadığını Esef'e sormuştu. Tekrar yola çıkınca Halim Bey'in kaldığı yerden anlatmasını bekledi. Sessizlik uzayınca rica etti. 10. yıl diyordunuz müdür bey. 10. yıl mı? Hangi 10. yıl? Ha evet, bu 10. yıl. Çok önemli bir dönemeçtir. Biz ülkücülerin ömründe. Bizim kuşaklar bu dönemeçten sonra duydular ilk tüketici yorgunluğu. Ülkücü arkadaşlardan bazısının içkiye, bazısının pokere, bazısının da ilkokul son sınıf kızlarının yeni serpilen göğüslerini görmeye başlamaları bu 10. yıldan sonradır. Daha 30'una varmadan ülkücülükten yorulmuştuk. Savaş görmemişti bizim kuşağın çoğunluğu. Öyleyse bu yorgunluk neyin nesiydi? Yorgunluk diyorum ama aslında yaşamaktan usanmaktı bu. Ayakları yere basmayan, gözle görünür ürün veremeyen ülkü yormuştu bizi. Bir bakıma hiçbir şey yapmadan yorulmuştuk. Çabalamadık demiyorum, olağanüstü büyük işler yapıyoruz sanmıştık. Birden herhangi bir aylıkçı gibi günü gün etmekle uğraştığımızı anladık. Avuntu ile gerçek meğer şuur altımızda çoktan beri boğuşuyormuş. Bizi yoran da buymuş. Bir gün evde okuyacak bir şey ararken Aristo geçti elime. Sevmem herifin kara kuş mantığını. Eflatun daha yakın gelir bana. Ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, hele o sıralar aydınlar devleti benim için çıkar yolların en kestirmesi görünüyordu. Aristo'yu okuyorum. Saçma, çeviriyorum, evet deli saçması. Kölesiz olmaz diyor. Köle ortadan kalktı mı çivisi gevşer dünyanın, kıyamet kopar. Kölesiz dünya ancak bir şartla düşünülebilir. Dokuma tezgahları kendi başlarına adamsız çalışırsa diyor. Çeviriyorum, coğrafyaya bağlıyor toplumun kaderini herif. İnsanın oluşunu coğrafya belirlermiş. Birden durakladım. Soluğum kesildi. Zorlatarak bakıyorum. Hayır, yanlışı yok. Herif açıkça yazmış. Köle insan önüne geçilmez bir coğrafya ürünüdür. İspatı, işte Anadolu diyor. Anadolu toprağı köle yetiştirir diyor herif. Biz Cumhuriyet'in tek parti ülkücüleri kolay kızarız. Gülüp dururken bakarsınız öfkeye binivermişiz. Kısa sürer, kine de pek bağlanmaz ama bu böyledir. Kitabı kapattım yavaşça, pencerenin içine bıraktım. Oysa yere çalmam gerekti, ana avrat sövmem. Birini bulup esip kükremem gerekti. Bir Orta Anadolu kasabasında 5. sınıfı okutuyordum. Bir kağını geçiyordu toprak yoldan, içinde bir hasta kadın yatıyordu. Yorgan lime limeydi. İnsan elinden çıkmış bir şeye değil, korkunç irilikte bir kabus kuşunun yüzülmüş derisine benziyordu. Yanında yürüyen adamın giydikleri de yorganın tıpkısıydı. Her akşam nasıl çıkarıp her sabah nasıl giyebildiğine aklım ermez. Öküzlerin derileri de adamın giydikleriyle yorgana uygundu. Bakıp dururken Ahmet Haşim'in bir benzetmesini hatırladım. Öküzlerin sırtlarına yapışmış bir dev kene demişti Kaan'ı için. Hayır, Kaan'ı bu öküzlerden ayrı bir şey değildi. Bunlar hep birlikte bir canlı şey meydana getiriyorlardı. Adam, hasta kadın, yorgan, hatta bütün kasaba, hatta ben. Kene soyundan bir korkunç yaratık, bir yaklaşıp bir uzaklaşıyor, küçülüp büyüyor, uzaklaşıp küçülmesi bile verdiği dehşeti hiç azaltamıyordu. Biz yıllardan beri bu Kaan'ı yüceltmiştik kurtuluş destanlarında. Bu iğrenç namussuzluğa katlanışımız belki de bu yüceltme yüzündendi. Belki yalnız bunun için kurtuluştan 10 yıl sonra bile Kaan'ı denen bu yüz karası bizi hiç mi hiç rahatsız etmiyordu. Onu kendimize, kendimizi demek ki ona yaraştırıyorduk. Milletin efendisi köylü dememiş olsaydık, Aristo gibi doğuştan köledir, bundan kurtulmak isterse dünyanın düzeni bozulur deseydik, bu Kaan'ı, bu öküzler, bu yorgan, bu kadar iğrenç gelmezdi bana. Kafka bir hikayesinde kendisini böcek olmuş hayal eder. Ben o gün kendimi birden kene olmuş buldum. Hortumlarımı bu toprağa yapıştırmışım, mülkiyetsiz köle kıyıcılığıyla kanını emiyorum. Toprağın üstünde ne var ne yoksa silip süpürmüşüz. Ormanlarını kül edip yele vermiş, derisinin yeşilini ayrıklarına kadar sömürmüş, suyunu tüketmişiz. Şimdi sıra en ince damardaki son kan damlalarına gelmiş. Buraları böyle bozkır yapan bizdik. Son kan damlası da tükenince toprağı yiyeceğiz. Gücümüz yetmediği için yalnız yalçın kayaları bırakacağız. Evet, tarihte hiçbir insan hiçbir toprak parçasına böyle düşmanlık edememiştir. Kaan'ı beni pencerede bırakıp diş gıcırtılarıyla uzaklaştı. O günden sonra eski yeni bütün değerler benim için tepe taklak oldu. Dalgındım, artık hiçbir şey umursamıyordum. Tıraşları geciktirir olmuştum. Evden çıkarken biri üstümü fırçalamak istese birden ürküp irkiliyordum. Pantolonun ütüsüzlüğüne aldırmıyordum artık. Potinlerimi hiç boyatmıyordum. Neden içkiye kumara vurmadım bilir misiniz? Parasızlıktan. Annemin uzunca süren hastalığında borçlanmıştık. Ödemeye çabalıyordum. Ömrümün 3. sarsıntısını bir gün sınıfta duydum. Kürsüde dalmışım. Gazetenin kıyısına bir şeyler çiziyorum. Çocuklar verdiğim yazı ödevine çalışıyorlar. Değişikliği birden fark ettim. Eskiden benim sınıfımda öğrenme sevincinin gerçek düzeni hiç bozulmazdı. Ben konuşurken öğrenciler gözlerime sevgiyle, saygıyla bakarlardı. Neden tedirgin olduğumu hemen çıkaramadım. İlk bakışta her şey eskisi gibiydi. Biraz dikkat edince değişmenin nerede olduğunu anladım. Çocukların oturmalarına, yazmalarına, kımıldamalarına bir kendini bırakmışlık, bir başıbozukluk gelmişti. Sanki ben kürsüde yoktum. İkisi pencereden dışarıya bakıyor, biri ne kadar kızdığımı bildiği halde rahatça burnunu karıştırıyordu. 244 Cevat esnedi, gerindi, kitabın içinden bir tavus tüyü aldı, evirip çevirdi, sonra önünde oturan 87 Sait'in ensesine sürtmeye başladı. Sait önce elini salladı sinek kovar gibi. Öteki tüyü hemen sakladı. Evet, ben sınıfta yokmuşum gibi davranıyordu 244 Cevat. Kürsünün üstündeki cetveli gördüm. Cevat'ı çağırdım. Öldürme kızgınlığına kapıldığım yüzümden anlaşılmıyor olmalı ki hiç duraklamadan, ürkmeden geldi. Pazısına var gücümle vurdum. O günden sonra da benim sınıfımda gene sarsılmaz bir düzen sürdü ama bu düzen artık eskinin sevgiden, saygıdan gelen düzeni değildi. Çocukların ötleri kopuyordu benden. O kadar ki artık bildiklerini de unutuyor olmuşlardı. Eğitmencilikte bir öğretmen buraya kadar düştü mü öğretmenliği hemen bırakmalıdır. Ben de bunu artık gerçekten düşünmeye başlamıştım. Önce bir kitapçı dükkanı açmayı tasarladım. Neredeyse de girişecektim. Topladım kendimi. Neydi kitap? Düpedüz dolandırıcılık aracı. Doğruluk yazar, mertlik yazar, insanlık, kardeşlik, sevgi, acıma yazar. Bütün tutamadığımız, çiğnediğimiz, alay ettiğimiz şeyleri yazar. Oysa ben kitaptan kaçıyor değil miydim? İstidacılıktan mühür kazıcılığına kadar çok zenaat düşündüm o sıralar. Sonra fark ettim ki bütün tasarladıklarım yazı üstüne. Ne kadar zorlasam tebeşirle çevreme çizdiğim küçücük yuvarlaktan dışarı çıkamıyorum. İçinde debelendiğim açmazın bilincine varınca son gücümle zorlattım. Bakkal dükkanı açmayı kararlaştırdım. Pirinç, bulgur, fasulye, çivit, katran, fare kapanı, tütün, rakı, lamba şişesi satarak geçinmeyi deneyecektim. İşte bu debelenmenin anaforunda fırıl fırıl dönerken genel müdürden bir mektup geldi. Küçük tepeyi aşınca kendilerini toza boğan kamyonu yolun kıyısında gördüler. birisi altına girmiş uğraşıyordu. Nuri dişlerinin arasından homurdandı. Arkadaşlar, makine öcümüzü aldı. Kamyonun arkasından fötr şapkalı bir adam çıkıp elini kaldırınca daha sevindi. Basıp geçsem haklı değil miyim? Müdür Halim Akın güldü. Duran kamyonu öyle mi? Ne rekor. Birden elini uzattı. Dur yahu, bu bizim Şefik. Hangi Şefik? Aa, Şefik Ertem sahi. Cip durunca Şefik Ertem yaklaştı. Beni kasabaya kadar götürebilir misiniz efendim? Birden eğilerek Halim Akın'a baktı. Halim, hay Allah, ne güzel rastlantı. Yaya mı kaldın Şefik'cim? Her zamanki gibi. Şefik Ertem cipe araştırıcı bakışlarla baktı. Bizim bakanlığın bozoğullarından değil mi bu? İlk öğretime yeni verilen külüstürlerden. Halim Akın indi, kucaklaştılar. Ne kadar özlemişim. Arkadaşlarını gösterdi. Emine Hanım'ı tanımazsın. Öğretmen yardımcımız, Gazi Terbiye'den. Nuri'yi sormak ayıp. Günaydın efendim. Merhaba Nuri. Cemal'e baktı. Vay Cemal Bey, siz de mi Eskücü oldunuz? Samsun'dasınız sanıyordum. Esef'i süzdü. Ya bu delikanlı? Yeni enstitünün bir numaralı öğrencisi Yusuflu Esef Çakır. Emine'ye döndü. İlk öğretimin Ezrail müfettişlerinden Şefik Ertem. Ödevde babasını dinlemez. Şefik Ertem gülümsedi. Geçti Ezraillik filan Halimcim. Duruldu bizim ayranımız çoktan. Hadi hadi. Bavul mavul yok mu? Var ufak bir şey. Nerede? Kamyon şoförünün yardımcısı büyüyecek bir evrak çantasıyla küçük bir bavul, bir de yazı makinesi getirip arkaya koydu. Müfettiş Şefik Ertem biraz direndi ama Halim Akın üsteleyince öne bindi. Nereden geliyorsunuz böyle takım taklavat? Ankara'dan. Benim bildiğim Nuri Çevik Gölköy'deydi. Senin izini kaybettim de epeydir. Aksu'daydım bir yıldan beri. Yolum düşmedi oralara. Doğrusunu ister misin? Evlenmiştir dedim. Ülkücülüğü ülkücülüğüne denk bir kaşık düşmanı bulmuştur çoktan dedim. Bulamadık. Ülkücü kadın yok değil. Suç benim yalın katlığımda. Evet, biz böylece dört ülkücüyüz Şefik Ertem. Kendilerini estüdülere adamış dört baba yiğit desene şuna, seni anlıyorum. Emine'ye güldü. Küçük hanımı bilmem, yeminliyim de hanımların işlerine karışmaya. Nuri ile Cemal Bey neden sıvanmadılar bunca yıl? Nuri güldü. Hele askerliğini bitirelim. Nuri gitti askere, vermiyorlar tezkere. Bunu makamla söylemiş, cip de Türkiye'ye uymak ister gibi birkaç kere sıçrayıp titremişti. Nereye böyle? Dumanlı Boğaz Köy Enstitüsü'nü kurmaya. Dumanlı Boğaz mı? Şefik Ertem gözlerini kısarak biraz düşündü. Tosya'da mı bu Dumanlı Boğaz? Aslına bakarsan Çankırı, Kastamonu, Çorum topraklarının birleştiği yerde. Gidip gördün mü sen daha önce? Yok, genel müdür gezmiş, beğenmiş, bir şey mi var? Aklımda yanlış kalmadıysa bir dilekçi olacak. Müfettiş arkadaşlardan Abdullah baktı. Adam barınamazmış bu Dumanlı Boğaz'da, batakmış. Sıtmalık, gözlerimden kanlı yaşlar dökerekten yazıyorum bunu yüksek bakanlığınıza diyormuş herif. Ayrıca Yeşil Ilgaz yaylalarında soğuk sular akan pınarlar başında kurulmasını isteyen ikinci bir dilekçe ekliymiş bu uyarıcı yazıya, tam 60 imzalı. Biliyorum, nedense enstitü istemedi en yakın köy. Uydurma çıkmış değil mi basılan parmaklar? Evet, anladınız mı istenme işinizin sebebini? Yok, yapacağımız deneme için işimize geldi bu davranış. Ne denemesi? Halim Akın kısaca anlattı. Müfettiş pek ilgilenmedi. Cipin çıkardığı teneke sesi Emine Güleç'i gene sinirlendirmeye başlamıştı. Kesilen sözü açmak uygun mu değil mi pek umursamadan sordu. Mektupta ne yazılıyordu müdür bey? Hangi mektupta? Genel müdürden aldığınız mektup. Anlatıyordunuz ya, mektup geldi dediniz. Müfettiş Şefik Ertem merak etti. Ne mektubu? Müdürümüz bir şey anlatıyordu da efendim. Gizli olmalı ki ben araya girince kestiler. Neden gizli olsun? Anlattığım kadarını sen de bilirsin. Hocalığı bırakıp bakkal dükkanı açmaya kalkmıştım hani. Evet. İşte o sıralar bizim genel müdürden bir mektup aldım. İçinde debelendiğim bunaltıdan haberi vardı. Hiç unutmam, yıl 1938. Puslu bir ilkbahar günü. Bunalıyordum. Yağmurlu havadan diyordum ama güneş açacak diye de ödüm kopuyordu. Zarfın üstündeki yazıyı tanımıştım. Bir zaman evirip çevirdim galiba. Gene eski yazdıklarını yazmış olacaktı. Yaşama kaynakları kurumamış insanlar için gerçekten güçlendirici öğütler. Boşuna debeleniyorsun Halim Akın, boşuna. Çünkü aslında biz öğretmenler hayal kırıklığını bile hak etmedik. Çünkü ödevlerimizden başka hiçbir şey yapamadık. İş yalnız ödevini yapmaya kaldı mı öğretmenin herhangi bir esnaftan ne farkı olur, herhangi bir zanaatkardan üstünlüğü nedir diyor olmalıydı gene. Oysa milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir denilmişti. Öğretmenler cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür nesiller ister denilmişti. Kabullenmiştik kasılarak, kendi fikirlerimizin, kendi vicdanlarımızın ne durumda olduğunu bile araştırmayı gerekli saymadan. Bu sözlerin işe yarayabilmesi için arkamızda devletin olağanüstü kanunlarla durması gerekti. Oysa arkamızdakiler çoktan kendi havalarına dalmışlardı. Normal bir memleketteymiş gibi yaşıyordu herkes. Sanki geri değildik. Sanki arayı kapatmak için başkalarından 100 kat fazla çalışmak zorunda değildik. Onlar böyleydi de biz ülkücü geçinen öğretmenler nasıldık? Biz de bir başka hava tutturmuştuk. Hiçbir gerçek dayanağı olmadığı halde misyon yüklendiğimize inanmış, bunun tafrasıyla kasıldıkça kasılıp gerçekleri çoktan yitirmiştik. Daha korkuncu, bizden hiç kimse galiba hiçbir zaman misyon filan istememişti. Bizden istenen, dipte hiçbir şey değişmediği halde boş lafları yaldızla parlatmaktı. Zarfı üşenerek yırttım. Artık en doğru sözler bile beni etkilemiyordu. Baktım, nedir o? Bu mektup başka. Bu mektup ötekiler gibi doğrudan da olsa yalnız laf değil. Kısa, açık. Halim Akın diyor, Kastamonu eğitmen kursuna atandım. Yol paran vilayet eğitim müdürlüğünde. Çarşamba günü Kastamonu'da buluşmak üzere sevgiler diyor. Hemen ayağa kalktım. Kalkar kalkmaz çoktandır kendimi öldürmenin kıyısında dolaştığımı dehşetle anladım. Bu mektup yetişmeseydi ben belki o günlerde yağışlı havanın gidip güneşin gelmesini bekleyemeyecektim. Eğitmen kursu üzerine hiç bilgim yoktu. Çoktandır eğitim işleriyle bütün ilgilerimi kesmiştim. Yol parasının vilayet eğitim müdürlüğünde beni beklemekte olması da imkansızdı. Bunu gidip sormuş gibi biliyordum. Çoktandır bizim bakanlıkta hele para işleri akıl almaz safsaklama rekorları kırıyordu. Yol parası değil cebimde kahve parası yoktu. Birinden bulabileceğim de şüpheliydi. Öyleyken hemen yola çıktım. Yol boyu ya bu mektup bugün gelip yetişmeseydi dedim. Durdum. Vilayette yanlışlık var deseydiler gene de başımı alıp Kastamonu'ya gidecektim. Para hazırdı. Şaştım, biraz da ürktüm. İşlerin böyle tıkırında yürümesi bizim bakanlıkta çoktandır insana kuşku veriyordu. Parayı cebime koyuncaya kadar hep aksilikler bekledim. Hiçbir aksilik çıkmadı. Halim Bey kısa kısa gülüp sesindeki acılığı iyimserlikle değiştirdi. Anladınız mı Emine? Biz gerçek enstitücüler için bu eğitmen kursları, bu enstitüler neden ekmek parasından da, adam yetiştirmek kasıntısından da başka bir şeydir. Kursta çoğunlukla asker çavuşları vardı. Ben orada o zamana kadar çok iyi tanıdığımı sandığım Anadolu insanını yeniden tanıdım. Tanıdıkça da yitirdiğim umudu buldum yeniden. Hem de eskisi gibi gelişi güzel, hak edilmemiş, uydurma umut değil. Alın teriyle kazanılmış, bitmez tükenmez yüceltici gerçek umut. Öyle Aristo gibi köle ruhlu kaltabanın iki cümlesiyle tuz buz olacak, nane molla umut değil, sapına kadar erkek umut. Cip sarsıla çalkalana gidiyor, gökle yerin kavuştuğu çizgiye kadar göz alabildiğine uzanan, kimi yeşermiş, kimi yeni sürülmüş tarlalar, dünyaya yamalı ama söküp yırtılmaz sağlam bir örtüyle örtüyordu. Gözün zor kavradığı bu uçsuz bucaksız genişlikte, ta uzakta, bir köylü tek başına çift sürmekteydi. O kadar küçük görünüyordu ki çift sürmenin ne olduğu bilinmese ne yaptığı kestirilemezdi. Halim Akın parmağını heyecanla uzattı. Şuna bakın. Demin sürüde gördüğümüz sıska hayvanlardan ikisini koşmuş kara sapana çıkmış ortaya. Toprakla güreşe girmiş. Yiğit isterim arkadaşlar. Onun göze aldığını göze alacak yürek isterim. Size korkunç gelmiyor mu bu uçsuz bucaksız çorakta bu tek adam? Acıma bilmez toprağı yırtacak. Yetersiz yiyeceğinden ayırdığı ekini atacak üstüne. Hiçbir güven aramadan. Sonra aylarca havaları koklayarak bekleyecek yarı aç. Üstü altı dört yanı toprak bir kovuğun içinde. Neyi? Toprağın biri üç vermesini. Ne diyor Mehmet Akif? Bire beş aldığı gün köylü emin ol kudurur. Har vurur, bitmeyecekmiş gibi harman savurur. Bire üç almak. Sonra gülmeyi, türkü çağırmayı unutmamış olmak. Osmanlı'nın buna niçin idraksiz dediğini çıkaramadım bir türlü. Kapı kulluğunu kendisi gibi beceremediğinden besbelli. Köle mi? Halt etmişsin Bay Aristo. Sadece laf etti diye Sokrates'e baldıran içiren Atina sitesinin sefil vatandaşları hür de, Anadolu insanı mı köle? Dış görünüşlerimizin hantallığı bizi aldatmasın. Emine kızım, güçlerini ayarlayamaz oluşları da aldatmasın bizi. Ruhları hürdür ayıcıklarımızın, hamdolsun. Bu topraklarda derebeyliği bu hürlük barındırmamıştır. Anadolu insanının gerçekten ne kadar hür olduğunu biz aydınlardan çok, onun içinde yetişmiş ağalar bilir. Evet, aktif bir hürlük değildir bu, pasiftir. Gerçekten işe yaraması için üstünde bilimle işlemek ister. Çünkü açıktan açığa baş kaldırıp birleşip bir amaca yönelerek çarpışa çarpışa elde edilmiş, yasaları kitaplarda yazılı hürlüklere benzemez. Biraz düşündü, sevgiyle gülümsedi. Hürlüğünün hiç aşınmayan iki ana dayanağı vardır. Çile çekme gücü, azla yetinebilme alışkanlığı. Bu iki zenginliğini hiçbir kumarcı hiçbir oyunda kaybedemez. Geleceğimizin umudu bu iki zenginliğe bağlıdır Emine kızım. Bunlardan başka her şey palavradır bu toprakta. Halim Akın uzaklara bakarak sustu. Cigara verip ateş tutan Şefik Ertem'e biraz utangaç, biraz yorgun gülümsedi. Yıl dönümü söylevlerine mi benzedi? Özür dilerim. Soramadık. Çoktan beri mi buralardasın? Yok, yeni geldim. Kalacak mısın Epi? İşi bilir. Şefik Ertem yan gözle baktı. Seni dinlerken hiç şüphem kalmadı. Estüdücü olup çıktın Halim Akın. Boşladın iyice eğitimciliği. Halim Akın'ın gözlerinden bir an can sıkıntısına benzer bir donukluk geçti. Sonra güvenle gülümsedi. Eğitimci saymıyor musun estüdücüleri? Bilirsin ya, eskiden beri geçici şeylerle köklü işleri birbirine karıştırmayı sevmem. Enstitüler geçici şey mi sence, bugün bile? Evet, bugün bile. 14. enstitüyü kurduğumuz halde mi? Evet. Kaç kişisiniz bakanlıkta? Siz daha imana gelmeyenler. Beni başkalarına benzetme. İstanbul erkek öğretmenden bildiğin 305 Mehmet Şefi'yim ben. Pek değişmedim. İyice ölçüp biçmeden kimsenin düşüncesini ne iterim ne de kabullenirim. Şefikciğim, öğretmen okullarınız köylere yeterince öğretmen yetiştirdi de estüdü belasını keyfinizden mi karşınıza çıkardık? Kestirmeden gitmek zorunda değil miyiz? Ben çoktandır bu kestirme sözünden soğudum Halimcim, iyice bezdim. Çünkü bizde kestirmeden gidiş her zaman istim arkadan gelsin alıklığına dayatılmıştır. Öyledir diye yavaş gitmeyi mi savunacağız tıngır mıngır? Yok, kendimizi aldatmayacağız. Hızlanmakla kaytarmayı birbirine karıştırmayacağız. Amaç enstitüleri hızla kurup öğretmensiz köylere hızla öğretmen ulaştırmak. Kaytarmacılık neresinde bunun? 1943'teyiz. Cumhuriyet kurulalı 20 yıl olmuş. İlk enstitüsü 1940'ta açıldı. Bu hesapça köy öğretmeni yetiştirmekte tam 17 yıl gecikmişiz. Sen şimdi bunu bana hız diye yutturacaksın. Çok daha önemli işler vardı. Okuma yazmaya sıra gelmedi dersen, 1928'de aldık alfabeyi. Hem de eskisi zordu, bu kolay diye. Değil mi sakın? Sen alay etmek için sordun ama zarar yok. Ben bu konuda gücüm yettiği kadar alaya koşulmayacağım. Kime göre kolay? Eski yazıyı bilenlere göre ise değil.